Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun oyunları olan Dönüşüm, Ten Rengi, Böyle Buyurdu Zerdüşt ve Gizli Oturum bu ay da devam ediyor. Ayrıntılara web sayfamız altkatsanat.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Biletlerimiz Biletix ve biletin alt satış platformlarında.
Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir podcast'le karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Aybike Tuğran. Aybike ile Anne Frank'ın Hatıra Defteri'nde beraber oynuyoruz. Hoş geldin Aybike.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün filozof Merleau-Ponty'den bahsedeceğiz. Aslında çevremizde sürekli duyduğumuz olgulardan bir tanesi de bir tiyatroya girmeliyim, oradan da bir diziye sıçrayıp şöhret kapılarını aralayayım diyor genç oyuncular. Oysa televizyon dizileri bir sanat değil ve oyuncu orada hünerlerini diyelim ancak bir kısmını gösterebilir. Oyunculuğun en başat yeri sahnedir. Oyuncu kendini tiyatro sahnesinde bulur, orada geliştirebilir ancak. Sahnede muhteşem taklitler de yeterli değildir bunun için. Oyuncu kendini birçok bakımdan geliştirmelidir ki aldığı rolü hakkıyla yerine getirebilsin. Oyunculuk sanatı sosyolojiden, psikolojiden, tarihten, felsefeden bağımsız düşünülemez. Birçok bilim dalını da içinde barındırır. Bu anlamıyla oyuncuyu geliştirecek, sahnede kendi duygu ve beden olarak ileriye taşıyacak felsefi düşüncelere de bakmak zorundadır diye düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi de 1908 yılında doğup genç yaşta, yani 53 yaşında hayatını kaybetmiş filozof Merleau-Ponty'dir. Nazizme karşı direniş örgütlerinde de mücadele etmiş Ponty, beden ve algı üzerine çalışmalar yapmış. Çağdaşları gibi ya da çağdaş felsefi akımları gibi psikolojik akımlardan, nörolojiden de yararlanmış Ponty. Çok konuştum, tamam. Bu noktada sözü Aybike'ye bırakıyorum. Evet, Merleau-Ponty kimdir? Tiyatro sanatını, oyunculuğu düşünürken onun düşüncelerinden, felsefi düşüncelerinden hangi noktalarda yararlanabiliriz diyeyim ben ve sözü sana bırakayım Aybike.
Çok teşekkür ediyorum Nevzat. Burada beni davet ettiğiniz ve Merleau-Ponty konuşmaya çağırdığınız için. Şimdi birazdan Merleau-Ponty'nin çok sevilen ve bilinen, onun felsefesine giriş kitabı olarak da görülen, algılanan dünya üstüne konuşacağız. Ama ben bir öğretmen değilim ya da felsefeci değilim. Ben bir oyuncu olarak bu kitaptan nasıl faydalandım, nerelerinden etkilendim, nerelerini dikkatli okuyabiliriz diye böyle karşılıklı tartışacağımızı düşünüyorum. O yüzden baştan da bunu söylemek istedim. Şimdi Merleau-Ponty'yi ben ilk okuduğumda bana Şarkı Tekant'ta eğitim alırken önerilen kitaplardan biriydi. Ve o zamanlar oyunculuğun böyle kendimi felsefi anlamda da geliştirmem gereken bir şey olduğunun farkında değildim. Ve okudukça ya bunun oyunculuğuma ne faydası varı başlarda anlayamıyordum açıkçası. Ama Merleau-Ponty'nin bu algı üstüne olan düşüncelerini takip ettikçe aslında bir oyuncunun bu süreçlere ve bu sorgulamalara girmesinin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Algı kuramlarıyla tanınıyor Merleau-Ponty ve Merleau-Ponty'nin bu Algılanan Dünya kitabı da Ponty felsefesine bir giriş kitabı olarak görülüyor ve en rahat anlaşılan ve ilk okunması gereken kitap olarak görülüyor. Benim de ilk okuduğum kitabı buydu zaten Merleau-Ponty'nin. Merleau-Ponty bizi algının hakkını vermeye heveslendiren bir yöne doğru düşünmeye itiyor diyebiliriz bu kitabıyla birlikte.
Algıladığımız dünya derken neyi kastediyor Merleau-Ponty?
Algımızın dünyası deyince duyularımızla gözlerimizi açıp dünyaya baktığımız ve kendimizi yaşamaya bıraktığımız bir dünya canlanıyor gözümüzde. Sanki çok kolay bir işmiş gibi. Ama işin aslı öyle değil. Algının dünyasını anlamak için zamana, çabaya ve kültüre ihtiyacımız olduğundan bahsediyor Ponty. İçinde yaşadığımız akılcı olmayı hedef edinmiş bu toplumda bilgi her şeyden önemliymiş gibi davranıyoruz. Descartes da algımıza bel bağlayamayacağımızı yalnızca ve yalnızca aklımızla ve aklın bizi götürdüğü yere önem vermemiz gerektiğini söylemişti. Ama burada şu soru akıllara geliyor. Bu kitap bize şu soruyu soruyor zaten. bilim eksiksiz, kendi kendine yeten, bir anlamda kendi üstüne kapanıp kendi dışında anlamlı bir soru sormamıza yer bırakmayacak bir dünya mı sunuyor bize? Aslında hayır, sunmuyor. Yani fiziksel yasalara dayanmayan her şeyi yatsımak bilimi ileriye mi götürür tartışmasını bize açıyor. Klasik bilimler bunu yatsıyordu belki ama artık günümüz bilimcisi duyumsadıklarımızı da göz önünde bulundurmamızın önemli olabileceğini kabul ediyor. Duyularımıza hakkını vermemizin öneminden bahsediyor yani burada. Ve diyor ki, saf zihinlerimizden oluşan bir varlık olmakla övünmeyelim artık. Çünkü insan bir vücut ve bir ruh değil, insan bir vücut ile bir ruhtur.
Tam bu noktada aslında oyunculukla ilgili hani hep tartışılan, konuşulan bir şey vardır ya, içten dışa, dıştan içe ya da işte duygu mu önce gelir yoksa beden hareket mi önce gelir tartışması hep vardır. Grotowski de aslında son bulan bir şeyden söz ediyoruz aslında. Ona göre de işte beden öncelikli gelir. Önce biz fiziksel olarak hareketimizi gerçekleştirir, ardından duygular öne çıkar. Temelde Stanislavski'de de aynı şeyi görüyoruz. Fakat çeviriler konusunda bir takım eksiklikler olduğundan dolayı sanki biz sadece içten dışa ya da duygudan harekete gidiyormuşuz gibi bir...
Bir anlayış hakim.
Evet, yerinde ve zamanında tüm metinleri çevrilseydi Stanislavski'nin yine aynı sonuca varabilecektik. O yüzden beden sadece bize ait olan bir şey değil. Ponti'de de böyle sanırım. Kendimizi ifade ettiğimiz bir araç olarak düşündüğümüzde bedeni başkaları içinde vardır. Tiyatroda bu böyle değil mi? Biz oyunculuğumuzu gerçekleştirirken bize ait olan ya da karaktere ait olan bir şeyi ortaya çıkartırken aslında seyirciye gösterdiğimiz bir yanımız bedenimiz. Dolayısıyla Ponti'nin bahsettiği beden burada daha kritik bir noktaya gelmeye başlıyor.
Evet. Hatta şuna eğiliyor Ponti, yani senin aklımla algıladım dediğin şey, aklımla anladım dediğin şey aslında ne kadar aklınla algıladığın şey. İnsanı dokunma hissinden, görme hissinden, bütün bu algılarından bağımsız aklına indirgemek aslında çok dar bir bakış açısı sunuyor, değil mi?
Akıl da mutlaka önemli, düşüncelerimizin ayaklarının yere basması açısından. Ama tiyatroda yarattığımız karakterler sadece aklıyla hareket etmiyor. Onun, karakterimizin bir takım duyguları var. Algıladığı bir dünya var. İşte tam bu noktada algıladığımız şey, hani çok verilen bir örnektir bu. Masayı tarif ederken gördüğümüz masa mıdır sadece? Oysa o ahşabın içerisinde, o ağacın içerisinde yüzlerce, binlerce lifler var. Peki biz bunları algılıyor muyuz masaya baktığımızda? Hayır. Karakteri de partiküllere ayırdığımızda, bu lifleri görmemizi sağlayan bir yol olabilir Ponti.
Hı hı. Kitapta da bir örnek vardı bu dediğinin üstüne ek olarak ekleyeceğim. Mesela balın kıvamını hissetmek çok insani bir tanım aslında. Hı. Yani vücudundan bağımsız olarak sen balı tanımlayarak hissedemiyorsun. Buna da örnek vermek istedim masaya ek olarak.
Evet, çok güzel.
Kitaptan bu dediklerini bir alıntı yapmak istiyorum. Dışımızdaki her varlığa ancak vücudumuz üzerinden erişebiliyoruz. Dışımızdaki her varlıkta böylelikle insan özelliklerine bürünüp bir ruh ve vücut karışımı haline geliyor. Ben burada bir soru daha sormak istiyorum sana aslında, birlikte düşünelim diye. Hani denir ya işte, kimi insan der ben çok aklımla karar veren bir insanım. Kimi insan der ben sezgilerimle karar veren bir insanım, işte çok duygusalım falan. Bu bana sorulduğu zaman ben ikisini asla birbirinden ayıramıyorum. Çünkü benim sezgimi etkileyen şey de aklım. Aklımı etkileyen şey de sezgim. İkisini böyle bir ayrım yaparak sunamıyorum, ayıramıyorum mesela. Senin için bu nasıl?
Ya, şey diyor ya Mahatma Gandhi, yaşam bir bütündür diye. Yani düşüncelerini ve pratiği bunlardan ayıramayız. Ponti'de de kültür kavramı vardır tam bu noktada. Bütün hareketlerimiz bir kültürü yaratan bir unsur. Ve bütün bu davranışlarımız da öğrendiğimiz kültürün bir davranışı,
evet,
özünde. Bunu da bir bütün olarak görmekte fayda var herhalde diye düşünüyorum. Hani tiyatro açısından baktığımızda beden ve akıl ya da sezgi hepsini bir bütün olarak kavradığımızda bir rolü gerçekleştirirken doğru noktalara atış yapmış olabiliriz.
İnsan biraz okudukça ya da oyunculuğu deneyim ettikçe şunu da anlıyor ya, bir karakteri, yani karakterle de alakası yok. Aslında kendini anlamakla başlıyor, insanı ve toplumu anlamakla başlıyor. Mesela işte biz bir karakteri yaratırken bu karakterin arzusu ne, isteği ne, amacı ne diyerek yola çıkıyoruz. Şimdi kendi arzularımızı, isteklerimizi parmak basıp söylemek istediğimizde de ne kadarı bizim, ne kadarı toplumdan, toplum böyle bir şey istemiyor, ben bunu kendim düşünüyorum dediğimiz şeylerin çoğu bile aslında içinde yaşadığımız toplumdan kaynaklanıyor. Yani bunları bilmek, bunları araştırmak ve bu yolları zorlamak için işte felsefeyi biraz okumak, işte oyuncular için Ponti okumak bu yüzden önemli bir noktada duruyor.
Evet, aslında bu podcast'i çekmemizin temel nedeni de bu. Yani ne kadarı bizim kendi davranışlarımız, ne kadarı bizim kendi düşüncelerimiz acaba?
Şimdi aslında çok ince bir kitap. Fakat algılaması da pek kolay değil. Özellikle ilk yarısını. Yani böyle her cümlenin üstüne düşünmek ve tartışmak da istediğim bir noktadayım aslında. Bu biraz dediğini şeye benzettim. Merleau-Ponty de diyor ya, algıladığımız şeyleri algıladığımız şeyin içinden farklı bir noktada düşünemeyiz. Çünkü o onu etkiliyor, o onu etkiliyor diyor. Doğru mu anladım diyeceğim aslında. Çünkü algılamakta güçlük çektiğim yerleri de vardı mesela kitabın.
Bir de Merleau-Ponty'de yetkin insan kavramı var. Klasik düşünceden neden yetkin insan dışında kalanlara ilgisiz davranmış mesela?
Şimdi yetkin insan tanımı yapılıyor kitapta. Yetkin insan kim? Aslında şu an bizim toplumumuzda kısaca normal diye maalesef tanımladığımız en kolay tabiriyle aklı yerinde olan, işte bilime katkıda bulunabilecek düzeyde bilgilenen, hem geçmişi algılayabilecek düzeyde olan hem geleceği kurgulayabilecek yetkinliğe sahip olan insan yetkin insan. Şu an doğaya bir nevi yön veren insan. Şimdi sanki kitap ondan bahsediyor. Yetkin insanı biz böyle bir genel geçer gibi alıyoruz. Sanki varılması gereken nokta oymuş gibi. Bunun sıkıntılarından bahsediyor ve aslında insanı böyle yetkin insan diye tanımlamak ve varılması gereken nokta gibi görmenin aslında yetkin insanın da kendisini algılayıp geliştirmesinde ve tabii ki kendisiyle birlikte dünyaya olacak katkısının ne kadar eksik kalabileceğinden bahsediyor. Şimdi klasik düşünce bugüne kadar yetkin insanı baz alıyor ve yaşlıyı, işte hayvanı, arazlı insanı ya da deliyi biraz dışlayan bir noktada. Tedavilerden de bahsediyor. Aslında tedavilerin, işte hastaların ve çocukların tedavisinin zaman zaman gelişebileceğinden daha az noktaya gelmesinin sebebini de biraz bunlara bağlıyor. Sen bir çocukla, bir yetişkinle konuşur gibi ya da onun sorunları üstünden sorular sorarak onu algılayamazsın. Ya da hastayı ya da deliyi, hayvanı da aynı şekilde. Bu noktalar benim çok ilgimi çekti kitapta. Ve işte örnek vermek gerekirse hastalar ve çocuklar konusunda uzun yıllar edinilen bilgiler eksik. Çünkü sorulan sorular, yapılan araştırmalar hep normal insanı anlamak üstünden yürütülüyor. Çocuk ile normal insan, hasta ile normal insan, bunların arasındaki mesafe ölçülüyor. Ve bu ön yargı da bilimin gelişmesini sekteye uğratıyor aslında. Peki diyelim ki bunu biliyoruz artık. Yani o yetkin insan denen ya da şu an dünyaya yön veren insanın aslında bir düzey olarak önümüze konmaması gerektiğini diyelim ki anladık, algıladık. Peki bu bilgiyle ne yapabiliriz diye düşünüyor insan. Şunu anlatmak istiyorum. O yetkin insan dediğimiz insanın görüşü ya da hisleri, barbar bir insandan, işte arazlı bir insandan, eksik gördüğümüz, kötü diye belki tabir ettiğimiz bir insandan, bir hastadan, bir çocuktan daha önemli olmamalı. Peki diyelim işte bunu biliyoruz artık ve bu bilgiyle ne yapabiliriz? Bu yetkin insan dediğimiz insan yeter ki kendi geçerliliğini Tanrı yasasına dayandırmasın. Kendini hep insan yaşamının karanlık ve zor yanlarına göre ölçme dürüstlüğünü kendine göstersin. İnsan yaşamının akılcı olmayan kökleriyle temasını koparmasın. Bunu kabul etsin ve üstünü örtmekle kaldığı şeyi aşmış gibi yapmasın. Ben bu kısmını çok seviyorum. Üstünü örtmekle kaldığı şeyi aşmış gibi yapmasın. Yani hepimiz işte kendimizi daha geliştirmeye çalışıyoruz, belki bir yere varmaya çalışıyoruz ama aslında hepimizin içinde o hasta, o arazi, o barbar şeyler var ve bunu görmezden gelmeden yol almak hepimizi daha iyi bir yere taşıyabilir.
Ya ben de direkt tiyatroyla bağını kurmaya çalışıyorum. Oyunculukla bağını kurmaya çalışıyorum. Hep sorarlar ya işte katili nasıl oynuyorsun?
Evet.
Ya da bir hırsızı nasıl oynuyorsun? Aslında bizim kendi içimizde sakladığımız bir katil yanımız mutlaka vardır. Sonuçta biz bir doğanın ürünüyüz ve bu doğa bizi bugünkü konumumuza getirdi. Doğada savaşarak, başka canlıları yok ederek, öldürerek aslında bugünkü çağdaş diyebileceğimiz, tırnak içinde çağdaş diyebileceğimiz bir yaşama ulaştık. Binaların, işte bu tip yerleşik yaşam kültürünün olmadığı, daha çok savanalarda, işte mağaralarda kaldığımız dönemlerde ayakta kalmak zorundayız ve doğadaki canlıların bize zarar vermemesi için yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapıyor aslında insan. Bunu bir arketip olarak kabul ettiğimizde bugün kendi içimizde bu duygular zaten var. Marlu Ponti'nin de bahsettiği sanırım böyle bir şey. Biz niye bunların üstünü örterek aslında yetkin insan gibi davranıyoruz?
Ya da toplumu buna göre kuruyoruz. Yetkin insanın çalışabileceği koşullar, yaşayabileceği koşulları üretiyoruz. Yani işte atıyorum 9-5 çalışma saatleri. Birçok insan için uygun değil belki. Yani buraya varmak çok, bunu pratiğe çekmek belki bunun ağırlığını ya da değerini azaltıyor gibi düşünmeyelim ama böyle günlük hayatımızı düşünmeye çalıştığımda. Yani çalışamayan insanlar var mesela, işte sabah çok erken kalkamayan ya da bazı ruhsal hastalıklarından dolayı bu düzene, haftada 5 gün sabah akşam işe gitme düzenine uyum sağlayamayan insanlar var. Ama toplum onları içine alacak şekilde kurgulanmıyor. Bu yetkin insan normal ve sen buna uymak zorundasın diye inşa ediliyor. Böyle bir dünya olmasaydı, yani biraz daha bütün bu var olan herkesin var olma hakkını göz önünde bulundurarak bir düzen kursaydık, acaba nasıl bir düzenimiz olabilirdi?
Ya tabii bunun politik ve ekonomik boyutları da var.
Tabii.
İşte dediğin sabah 9'da işe gidip akşam 5'te bırakmak, yani kazanılmış haklar, 18 saat, 12 saat çalışmanın 8 saate düşmesi, birçok yerde hala 3 vardiya çalışıyorlar insanlar. Ancak bunlar da bir takım mücadelelerle kazanılabilen haklar. Oysa işte 4 vardiya çalışsaydı insan belki de bambaşka bir yaşam kültürüne sahip olacaktı. Bunu da işte ekonomiyi elinde bulunduranlar, tutanlar insandan maksimum verimi almaya çalıştıkları için herhalde.
Verim alamadığı insanı da aslında dışlamak şeklinde.
Evet, Ponti'deki düşünce verim alamayacağı insan ona göre. Yani belli bir çerçeveye sığdıramadığı için aslında dışlamış oluyor. Ama bizim oyunculuk açısından baktığımızda bu dışında kalan insanın duygu ve düşünceleri, hislerini buralardan bulmaya çalışabiliriz belki.
Zaten oyunculuğa adım atmış insanlar olarak amacımız bizim gibi olmayanı da anlamak. Bizim gibi olmayanı öyle yaratan sebepleri anlayıp her insanı severek o karakteri yaratmak derler ya yani.
Sadece duygu ve düşünceden hareket ettiğimizde algıları kapatmış oluyoruz. Daha köklü bir algılama noktasına erişmek zorundayız galiba.
Sadece algımızı açmak bile yetmiyor. Bir de o algımızı açınca algıladığımız şeyleri niye öyle algıladığımızı da anlamamız gerektiğini bize Ponti öğütlüyor sanırım.
Evet.
Biraz zor değil mi? Kolay değil buraları anlamak, üstüne düşünmek.
Modern sanat bu düşüncelerin neresinde sence?
Bu kitapta da bahsettiği gibi klasik düşünce bir şeyi sana bütün olarak sunuyor. Değiştirilemez bir noktaya vardırıyor. Bu da tanrısal bakış açısından kaynaklanıyor. Yani klasik sanatta senin aklın ve onun ürettikleri ya Tanrı'nın bir uzantısı, çünkü sen kişi olarak Tanrı'nın bir parçasısın, ya da Tanrı bilimi reddediyorsa da, Tanrı bilimine sırt çevirdikten sonra da insanların aklıyla şeylerin özü arasında bir uyum olduğunu varsayıyor. Yani klasik düşünce bu az önce konuştuğumuz yetkin insanı en tutarlı insan olarak varsayıp alıyor. Oysa öyle değil. Yani onu konuştuk. Biz de, yani biz derken kendimi yetkin insan konumuna koydum hemen ama işte aklıyla bir şeyler üreten ve bu dünyayı algıladığını düşünen insan da aslında tutarsızlıktan bağımsız değil. İşte modern anlayış burada devreye giriyor ve bizim bu anlayışla dünyaya yeni bir gözle bakmamızı talep ediyor bizden. Yani modern düşüncede o tanrısal bakış açısından vazgeçiliyor. Klasik anlayıştaki gibi katı kurallar yok, bir çizgilerin içinde değilsin. Senin algını ve algılayış biçimini olduğu gibi kabul eden, eksiğiyle, arazıyla, gediğiyle artık neyse o şekilde kabul etmeye hevesli olan ve senin algılarının kapılarını açmaya zorlayan bir yerde duruyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için yine kitaptan bir örnek vereceğim. Orada şey diyor, müzedeki eserleri düşünün. O klasik eserleri, o mermer eserleri. Yani hiç böyle bitmiş, tam, hiçbir noktasını bile dokunamayacağın kadar tam bir eser ya da resimde görüyoruz klasikte, klasik anlayışta. Oysa modern sanat dediğimiz şeylere bir bakalım. Adeta bir taslak gibi bırakabiliyor sanatçı. Tamamlanmamış, eksik, yarım, tamamlama gibi bir derdi olmadığı bir noktada tutuyor sanatını. Niye? Çünkü kendinin de öyle olduğunu biliyor. Kendi de tam değil, kendi de eksik. Ve yarattığı ve resmettiği ya da çizdiği, artık sanatını nasıl ifade ediyorsa, onu da eksik bırakarak, işte hep deriz ya, anlamını tamamlamayı seyirciye bıraktı diye modern anlayışta. Öyle bir noktada bırakıyor. Ve o yüzden de işte yetkin insanı tek doğru olarak görmüyor ve kendi eksikliklerimizi de kabul etmemize belki yardımcı olabilir. Şimdi çok da değişken bir şey. Ben mesela çok severim modern sanat eserlerini ama kimi de der ki bana hiç hitap etmiyor.
Biz izleyici tarafından baktığımızda tiyatro kültürü her ne kadar 2500 yıldır var olsa da Türkiye'de de köklü bir tiyatro kültürü, tiyatro izleme alışkanlığı kültürü oluşsa da dönem dönem böyle dibe vurduğumuz zamanlar oluyor seyirci açısından. İzleyen sadece oyuncunun ya da yönetmenin, ışıkçının kendini geliştirmesi değil, izleyenin de kendini geliştirmesi gerektiği bir noktadan bakıyorum meseleye.
O yüzden tamamlanmış, tamamen her şeyi söyleyen, aslında o yüzden belki de birazdan üstten bakan eserler yerine böyle biraz seyirciye de alan açan, izleyenin de kendi düşünüp kendi tamamlayacağı eserleri sen de seviyorsun sanırım.
Evet. Yani
tiyatro bakımından da.
Tabii yorum getirebilmeli. Hı-hı. İzleyici o esere bir yorum getirebilmeli. Bir imgeyi alıp kendi dünyasında, kendi bilgi birikimiyle beraber yeniden bunu ifade etmeye çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa her şeyi gösterebilirsiniz tiyatroda. Her şeyi anlatabilirsiniz. Somut olarak anlatabilirsiniz. Ama imgeler izleyicinin düşünmesine de yarayan bir şey. Aslında tiyatro tarihi de özellikle 1900'lü yıllardan itibaren bu konuda bir sürü deneyler yapmış. İşte Richard Schechner'in yaptığı deneysel çalışmalar, izleyicileri farklı noktalara konumlandırıp farklı noktalarda oyunlar yapmak, işte sahne odağını, farklı odak noktalarını aynı anda canlandırmak gibi seyircinin aklını uyandıran, Brecht'te de görüyoruz bunu zaten, aklını uyandıran, sürekli onu dürten bir anlayış var tiyatro içerisinde. 1900'lü yıllarda buna karşı çıkan da oluyor. 1900 ile 60'lı yıllar arası diye düşünebiliriz. Karşı çıkanlar da oluyor ama büyük bir merakla izleyici de buluyor diyebiliriz. Burada temel olan şeylerden bir tanesi, Ponti ile de ilişki kuracak olursak, bedensel performans aslında. Bedenimizin sadece yürümeye, bir yeri işaret etmeye yarayan mekanizma olmadığı. Bedenimiz aynı zamanda hayatın akışını da belirleyen, tarihin akışını da belirleyen bir unsur haline dönüşüyor.
Oyuncu olarak bunun önemine varmak da çok önemli. Çünkü bazı genç oyuncular belki sadece hislerinin önemli olduğunu düşünüyor. Oysa tamamen bir bütünüz.
Biraz önce sohbet ediyorduk seninle. Biz sporcu mu olacağız yoksa tiyatrocu mu olacağız gibi. Hayır, aslında her şeyi kapsadığı için tiyatro, bedeni de ona uygun bir şekilde yetkinleştirmenin yararı var.
Şimdi sen böyle deyince sadece tiyatrocu için bile değil, başka meslek gruplarından insanlar da aslında bedenlerine ne kadar daha ilgi gösterirlerse bedenlerinin algıladığı ve onlara söylediği şeylere, aslında kendi hislerini belki ifade edebilmeleri ya da sebebini anlayabilmeleri aynı oranda kolaylaşacak olabilir.
Ya bir kere bir koşul var. Yani bedenimizde bir koşul var. Bir mekana girdiğimiz zaman bedenimiz fiziksel bir durumla o mekana giriyor. Dolayısıyla o mekandaki insanlar benim bedensel konumumla, durumumla etkilenmiş oluyorlar.
Ponti'nin algıya nasıl önem verdiğini anladık, anlattık. Ona bir örnek olabilir belki bu söyleyeceğim. Şimdi bazen bir odaya, ortama girersin. Herkes normal parantez içinde davranıyordur sana. Kimsenin bakışında bir şey yoktur, sözünde bir şey yoktur, ortamda bir şey yoktur. Fakat bir gerginlik hissedersin. Bir şey hissedersin, belki istenmediğin ya da ortamın çok gergin olduğunu, işte oradan çıkıp gitmen gerektiğin hissi gelir. Şimdi eğer sadece aklımızla algılayan ve düşünen varlıklar olsaydık şu bilgi yeterli olurdu. Biri bana bir laf etti mi? Hayır. Kötü bir şey konuşuluyor mu? Hayır. Kötü bir hareket var mı gözümle gördüğüm? Yok. Ama işte o algı, o his, Ponti'nin anlatmaya çalıştığı burası mı acaba?
Evet, işte oradaki bedensel durum
her bedenin şeyi, bir şeyi seziyor.
Evet, algılamış. Hem karşı tarafa veriyorsun, hem karşıdan da alıyorsun bütün bunları zaten. Ve ona göre bir pozisyon belirliyorsun. Ona göre bir düşünce geliştiriyorsun belki de.
Bu bedeni eğitmekle alakalı bir eğitime gitmiştim yurt dışında. Daha doğrusu bedeni anlamak ve ona değer vermenin işte oyuncu olarak aslında ne kadar önemli olduğunu anlatan bir eğitimdi. Orada şeyden bahsetmişlerdi. Mesela CIA ajanları varmış. Bunun hakkında yazılmış kitaplar da varmış. O gut feeling dedikleri, yani o işte karnında, içinde hissettiğin hislerini geliştirmek üzerine çok ciddi eğitimler alıyorlarmış. Ve o sayede diyelim ki daha henüz bilgisi, zekası ona bir şey söylemeden, diyelim bir olay anlatılıyor, bir suç durumu ya da bir şey ya da bir ortamda, o kişi midesinde ne hissediyor, yani mide demeyelim de o içinde ne hissediyor ya söz hakkı tanıyan bir pozisyonda varmış mesela CIA'de denmişti.
Marlo Ponti'nin çeşitli kitapları var. İstersen sen onlardan birazcık bahset.
Tamam. Biz bugün algılanan dünyayı konuştuk ve tartıştık. Merleau Ponty'nin başka kitapları da var tabii. Merleau Ponty'nin kitaplarından Algının Fenomenolojisi başyapıtı sayılıyor ve 1945 yılında yayınlanmış. Burada algıya verilen öncelik iyice netleştirilmiş bu kitapta. Diğer kitabı İnsancılık ve Şiddet, 1947 yılında yayınlanıyor. Marksist bir gözle kaleme alınmış bir çalışma bu kitap. Anlam ve Anlamsızlık hem yazı hem de resim üzerine yazılarının toplandığı bir kitap olarak 1948'de yayınlanıyor. Diyalektiğin Serüvenleri 1955 yılında yayınlanıyor. Burada da yine Marksist bir bakışla toplanmış yazılar söz konusu. 1960 yılında Göstergeler yayınlanıyor. Merleau Ponty burada Saussure dil bilim ile ilişkilenmektedir ve algoritmik bir dil arayışı içindedir. 1961 yılında bir başka bilinen çalışması Göz ve Tin yayınlanır.
Bütün bunların Türkçe çevirileri hepsinin yok. Mesela Göz ve Tin'in var, Algının Fenomenolojisi var, Türkçe'de baskıları. Diğerlerinin hatırladığım kadarıyla yoktu. Evet, bugün birazcık daha tiyatro ve felsefeyi ilişkilendirmeye çalıştık. Kuşkusuz başka filozoflarla da ilişkilenebilir tiyatro. Evet sevgili dostlar, bugünlük bu kadar diyelim. Aybüke çok teşekkürler düşüncelerini bizimle paylaştığın için. Bu podcast'te konuk olduğun için yüreğine sağlık.
Ben çok teşekkür ederim bu güzel davet için. Birlikte tekrar bu konuların üstüne tartışmak, konuşmak da çok keyifli oldu.
Bir sonraki podcast'te buluşmak üzere.
Güle güle.